Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yasin suresinin ikinci sohbetindeyiz. Daha doğrusu birinci ayeti henüz okuyabildik. Aynı zamanda ikinci ayetteyiz diyelim. Fakat uzunca bir girişi vardı. O girişte sizinle paylaşmıştık. Biraz faziletine dair, okuduğumuz surenin, Kur'an'ın kalbi olduğuna dair. Efendimiz'den başka rivayetlerle beraber okuduk onları. Şimdi kaldığımız yerden hemen devam edelim vakit kaybetmeden. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim dedi Rabbimiz. Yasin'in hurufu mukatta'dan olduğunu ve dolayısıyla kesinleşmiş bir anlam ona tahsis edemeyeceğimizi, bunun da anlamının kesretinden dolayı olduğunu geçen derste konuşmuştuk Elmalı'nın yaklaşımıyla. Efendim, vel Kur'anil Hakim, hakim olan Kur'an'a yemin ederek başlıyor. Yani Yasin'i bir ayrı tutacak olursak, sure Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Hakim'e yemin ederek başlıyor. Kur'an'a Cenab-ı Hakk'ın kendi isimlerinden, kendi esmasından sıfatlar verdiğini de bu arada hatırlamış olalım tekrar. Kerim de Rabbimizin sıfatıdır, Hakim de Rabbimizin sıfatıdır, esmasındandır. Kendi isimlerini böyle bazı varlıkları, şahısları diyelim, teşrif etmek için Rabbimiz, onların kıymetini bize göstermek için kendi isimleriyle onları niteler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de Rauf ismiyle nitelemiştir, başka isimleriyle de olduğu gibi. Burada Kur'an-ı Kerim'in Hakim ismiyle nitelendiğini ve Kur'an-ı Hakim'e yemin edildiğini hatırlayalım. İşte onun akabinde efendim 3. ayette bu yeminin cevabı olmak üzere inneke leminel murselin, yani ne için yemin etti Cenab-ı Hak? Yeminin cevabı o demek. Bir şey, yemin edersiniz. Peki ne için yemin ediyorsunuz? İnneke leminel murselin, hiç kuşku yok ki tereddütsüz kesin olarak sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Emin ol ki sen hiç şüphesiz risaletle gönderilen peygamberlerdensin. Şimdi Arapça bilenler aranızda bu işte hiç şüphesiz, emin ol ki gibi tekrar tekrar yapılan vurguların ayetin metnindeki inne ve le ifadelerinden, ikisi de tekit içindir. Ayrıca cümlenin isim cümlesi olmasından, yani biz seni gönderdik gibi bir fiil cümlesi de olabilirdi. Ama isim cümlesi olmasından anlıyoruz. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır da bunu bize hatırlatıyor. Diyor ki, görülüyor ki bu hitap hem kasem, hem inne, hem lam, hem de cümleyi ismiye ile takviye ve tekit olunmuştur. Yani vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Hem yemin var bu cümlede. Yeminle başladı. Hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki kuşkusuz sen gönderilen peygamberlerdensin. Bir defa yeminle tekit var. Ondan sonra inne ile tekit var. Sonra le ile tekit var. Tekit lamıyla. Ondan sonra da cümlenin isim cümlesi olmasıyla tekit var. Yani bu kadar vurgu peygamberimizin gönderilmiş peygamberlerden olduğu, rasullerden olduğuna dair bu kadar kuvvetli tekit ne zaman olur? Ancak muhatabın şiddetle münkir olduğu makamlarda yakışır. Yani bu cümleyi, bu ifadeyi Rabbimiz kime söylüyorsa, o sırada kimi muhatap kabul ediyorsa, işte o muhatabın şiddetle inkar ettiği bir hakikati dile getirmek için bu kadar şiddetli tekit kullanır. Onun için burada muhatap peygamberin kendisi olduğu halde tebliğde bu derecede tekide ne lüzum vardı diye bir sual sorulabilir. Yani burada inneke diye hitap edilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasına rağmen neden bu kadar tekitle onun peygamber olduğu ona söyleniyor? Buna cevap şudur demiş, iki nokta üst üste. bu cümle Nisa suresi 166. ayete atıfta bulunuyor. Şimdi bu bölümde çok fazla diğer Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere atıfta bulunacak Elmalı Hamdi Yazır. O yüzden biraz karışık gelebilir size. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu cümle Nisa 166'da وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ اِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا buyurulduğu üzere. Ne demek bu? Cenab-ı Hak sana Kur'an'ın indirildiğine şahitlik ediyor, melekler şahitlik ediyor ve Allah buna şahit olarak yeter. Yani Peygamber Efendimiz'in yine bu ayette, Nisa suresi 166. ayette gönderilmiş peygamberlerden olduğu, rasullerden olduğu üzerine Cenab-ı Hak bizzat kendisini buna şahit olarak gösteriyor ve melekleri şahit olarak gösteriyor. Şimdi burada da düşünün bir defa, yani Allah Teala'nın şahitlik ettiğini biz hani somut olarak görüyor muyuz? Görmüyoruz. Meleklerin şahitlik ettiğini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani hele hele Kur'an'a inanmayan birisi için böyle bir şahitliğin, yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna iman etmeyen birisi için Allah'ın ve meleklerin şahitlik etmesi ne kadar ikna edici olacak? Çünkü o zaten inkar ediyor, vahyi inkar ediyor. Dolayısıyla bu bilginin kaynağını inkar ediyor yani. Şimdi konuyu nereye bağlayacağına dikkat edelim. Bunlar hakikatte, yani Nisa suresinin 166. ayette de buyurulduğu üzere tarafı ilahiden Risalet-i Muhammediye'ye bir şehadettir. Peygamberimizin peygamberliğine bir şahitliktir. Bundan dolayı bu tekitler evvel emirde şiddetli küfrü inkarlarla karşılaşan peygamberi umum muvacihesinde layıkıyla tatmin ve temin içindir. Yani burada peygamberin peygamberliğine dair ve Allah katındaki kıymetine, değerine dair peygamberin muhataplarına değil, Hazreti Peygamber'in muhataplarına değil, öncelikle kendisine yönelik bir tatmin ve teminat vermektedir bu ifadeler. Yani somut olarak düşünecek olursak yine, inşallah haddimi aşan şeyler söylemiyorumdur. Efendim, somut olarak düşünecek olursak az önce söylediğim gibi Cebrail'in Allah'tan bir mesaj getirdiğini inkar edilemeyecek şekilde, aksi iddia edilemeyecek şekilde buna şahitlik yapan başta peygamberin kendisidir. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlerde onun peygamberliğinin bu kadar tekitle vurgulanması, bu her zaman sıklıkla, yani Kur'an-ı Kerim'de efendim vurgulanması, peygamberin kendisinin kendi makamıyla ilgili, kendi göreviyle ilgili, kendisinin Allah tarafından seçilmişliğiyle ilgili, onun kalbini tatmin etmek içindir. Yani bundan bir şüphe duyduğunu düşünmüyorum acizane kanaatim. Fakat hani yaşadıklarını düşünün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü muameleyi düşünün. Yani Allah seni seçiyor, böyle bir talebin yokken. Böyle bir talebi yok peygamberimizin. Yani ben peygamber olayım diye bir çaba içerisinde değil. Zaten çabayla olunacak bir şey değil peygamberlik. Çok sakin ve kendi halinde mutlu, huzurlu bir hayatı varken Cenab-ı Hak onu seçiyor peygamber olarak ve o andan itibaren tabii ki Allah'ın yardımı var ama hiçbir olaydan da, yani yaşadığı bir, nasıl diyelim, yaşadığı sıkıntıları da Cenab-ı Hak onun adına bertaraf etmiyor. Yani onların hepsini yaşıyor Peygamber Efendimiz. İşte alay ediliyor, hakaret ediliyor, küçümseniyor, kendisine inanan zayıf insanlara işkence ediliyor, sosyal açıdan zayıf olan insanlara işkence ediliyor, işte boykot ediliyor, muhasara ediliyor. Yani düşünün, bir insanla onun nasıl diyelim misyonunu yok etmek üzere ne gibi psikolojik, sosyal, ekonomik, fiziki ne gibi müdahaleler yapılabilecekse bunların hepsini yapıyorlar. Hepsini yapıyorlar ve hani o süreç içerisinde peygamberimizi ve onunla beraber olanları düşünün yani. Hani ne istiyor insanlar, ne gelebilir akıllarına? Yani biz Allah'a inandığımız için bunları yaşıyoruz. Peki Allah neden müdahale etmiyor? Bu aslında bugün de çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Yani adeta ona felsefeciler hizmetçi tanrı anlayışı diyorlar. Yani öyle bir düşünüyor ki Cenab-ı Hakk'a, hani benim yerime bütün işlerimi görecek. Ben ona inanıyorum, ibadet ediyorum. O halde hayatımda hiçbir aksilikle karşılaşmayacağım. Tabii bunda biraz bizim haddimizi aşan reklam stratejimizin de payı var. Nasıl yani? İşte diyoruz ki çoluğumuza çocuğumuza bak namaz kıl nasıl işlerin yolunda gidecek. Bak işte sen Kur'an okursan, işte ibadet edersen, haramlardan sakınırsan Allah da sana yardım eder. İşte işlerin yolunda gider, derslerin muvaffak olursun sınavlarında vesaire. Yani Cenab-ı Hakk'ın hiç kimseye vermediği bir sözü onun adına veriyoruz. Halbuki o işlerin yürümesi için dünyada uyulması gereken kurallar vardır arkadaşlar. Ticaretin, işte akademik başarının, sıhhatin, hatta sağlığın, sıhhatin. Mesela şöyle deniyor. O kadar komik ki yani bunu nasıl böyle bir söz verebiliyorsunuz? İşte yiyin yiyin, büyük bir şey sofra kurmuş, büyük büyük öğünler tabaklarda. Efendim yiyin yiyin, bunlar şifadır. İnşallah kilo olmayacak size. Niye işte müminin sofrası işte misafirlikte yenilen falan filan diyerek. Ama öyle olmuyor değil mi? Hepsi kilo olarak kalıyor üzerimizde. İşte bunun gibi arkadaşlar. O günkü müminler de yaşadıklarını düşünün. Mesela Habbab bin Eret ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir konuşması vardır. Ağır işkencelere maruz kalmış Habbab bin Eret. Hatta Medine'ye hicretten sonra gördüğü işkenceleri anlatıyor. Hazreti Ömer inanamamış yani nasıl hani o kadar işkenceyle sen sağ kaldın diye sırtını açıp gösteriyor. Yani demirci, bir demircinin kölesiymiş Habbab bin Eret. Allah razı olsun hepsinden, bütün sahabeden radıyallahu anhum. Ve o sahibi olan müşrik, efendim buna işkence etmek için kor haline gelmiş kömürlerin üzerine yatırırmış. Kendisi öyle anlatıyor, sırtımdan akan sular kömürleri söndürürdü diyor. Ve hani o şekilde sen nasıl sağ kaldın, işte yaraların izlerini gösteriyor. Yine bir gün böyle bir işkenceden sonra peygamberimize, tabii köle kıymetli bir mal. Sonuçta köleyi öldürecek kadar ona işkence etmez hiçbir kapitalist. Çünkü onu bedava çalıştırıyor. Kıymetli bir mal yani, neden öldürsün? Sadece yolundan çevirecek kadar bir işkence ediyor. Çevirmeye kastederek bir işkence ediyor. Efendim geliyor Peygamber Efendimiz'e bir gün Habbab bin Eret. İşte ya Resulallah, Allah bize ne zaman yardım edecek? Ne zaman biz bunların bu işkencelerinden kurtulacağız? Bunun bir sonu yok mu? Diyor. Son derece anlayışla karşılarız değil mi? Yani bugün öyle bir işkenceye maruz kalmadığı halde efendim neymiş işte, küçümsemiyorum asla. Herkesin çünkü çekebileceği kendine göredir arkadaşlar. Hiçbirimiz dertlerimizi yarıştırmayalım. Yani işte ah ah ben neler çektim falan diyor. Birisi biraz sıkıntısını anlatmaya başlasın, hemen karşısındaki sazı ele alıyor. Tamam, sana göre o sıkıntı çok küçük görünebilir ama onun kapasitesine göre büyüktür. Yani o onu ancak çekebiliyordur. Bugün de bizler hiçbirimiz tabii sahabenin yaptığı fedakarlıklarla, onların çektiği sıkıntılarla kendimizinkileri mukayese edemeyiz. Ama öyle bile olsa Efendimizin şimdi bu cevabı, vereceği bu cevap hepimiz için bir ışık tutacak bakın. Geliyor Peygamber Efendimiz'e böyle söyleyince, şimdi biz olsak ne derdik, bir defa kendimizi düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden öncekilerin etleri vücutlarından demir taraklarla taranarak ayrılırdı da yine böyle söylemezlerdi diyor. İşte Bakara suresinde meşhur ayet-i kerime, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor Allah Teala. Dolayısıyla hani biz işkenceyi, eziyeti, mahrumiyeti istemeyiz tabii ki. Asla istemeyiz. Rabbimizden her iki dünyada da ferahlık isteriz. Efendim hasene isteriz. İyi, güzel, hoş bir hayat isteriz her iki dünyada da. Fakat arkadaşlar dediğim gibi bütün o maruz kaldığınız muameleler karşısında Efendimizin yerine koyun kendinizi. Adeta mesela işte kendinizi hani... Bilmiyorum, bir şey bildiğimden değil, sadece bir empatiyle hani kendim ne hissederdim diye düşündüğümde, mesela bir defa bir başarısızlık hissi, yani görevini layıkıyla yapamıyor musun? Mesela bugün bile biz işte insanları ikna edemediğimiz zaman, gençlere yetersiz kaldığımız zaman, İşte gençlerle onların sorunlarıyla yüz yüze geldiğimizde yaptığımız açıklamalar, izahlar kifayetsiz kaldığı zaman ve onların yüzlerinden sorularını cevaplayamadığımızı anladığımız zaman mesela kendimizi yetersiz buluyoruz. Yani ben şahsen öyle hissediyorum. Diyorum ki işte daha mı çok okusaydım, daha mı çok araştırsaydım, biraz işte bilimsel çalışmalara mı baksaydım, işte ne bileyim nereyi eksik yapıyoruz, nereyi yanlış yapıyoruz diyoruz. Yani demek istediğim hemen kendimizde buluyoruz o hatayı. Çünkü ikinci ihtimal getirdiğimiz mesajın hatalı olmasıdır. Böyle bir ihtimal olmadığına göre, yani bizim sunduğumuz, anlattığımız dinde bir hata olmadığına göre bizim onu sunuşumuzda bir hata var o zaman. Ya da biz o görevi tam yapamıyoruz o zaman diye insanın aklına geliyor. İşte bu ifadeler arkadaşlar böyle de olmayabileceğini, yani senin getirdiğin mesaj da hak, doğru, sen de onu güzel bir şekilde anlattın ve işte layıkı veçile ulaştırdın. Fakat karşındaki yine iman etmeyebilir yani. Bu açıdan peygamberlere ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de yapılan teselliler, aynı zamanda başta anne babalar olmak üzere öğretmenler, vaizler, işte bütün din hizmetlerinde bulunanlar, imamlar, hepsi yani hepimiz için çok çok büyük bir tesellidir. Çünkü efendim karşıdakini ikna etmenin senin elinde olmadığını, fakat bunun senin de yanlış yolda olduğun anlamına gelmeyebileceğini, eğer işini doğru yapıyorsan efendim, bir tekittir. Yani burada bu cümledeki bu kadar tekit, Efendimizin kalbini, gönlünü yatıştırmak, onu teskin etmek, onu tatmin ve temin etmek, kendini yani doğru yaptığına dair bir güven hissi onda oluşturmak içindir. Bu haysiyetle şöyle demek olur. İnneke leminel mürselin. Şöyle demek olur. İki nokta üst üste. Bütün münkirlerin, muannitlerin, cehutların, muannit inatçı, cehut çok böyle mücadeleci kafirler yani. Cehutların küfrü inkarlarına rağmen emin ol ki sen şüphesiz o risaletin gönderilen, yani Allah'ın tebliğ etmek üzere emanetini haiz ve dinlenilmediği takdirde muahezesi muhakkak muhakkak elçileri olan hak peygamberlerdensin. Yani sen hiç şüphe duyma, sen kesinlikle bundan emin ol ki sen Allah'ın gönderdiği peygamberlerdensin. Efendim Allah'ın tebliğ etmek üzere emanetini üstlenmiş, Allah'ın bildirdiklerini tebliğ etmek üzere emanetini üstlenmiş ve seni dinlemeyenlerin de muahize edileceği, hesaba çekileceği elçilerdensin sen. Ve alâ sırâtın müstakîm, 4. ayet. Bir sırat-ı mustakim üzeresin. Bunlar ne büyük arkadaşlar, ne kadar büyük makamlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, şimdi bir defa buradan nerelere nerelere gidilebilir? Elmalı pek oralara değinmemiş. Bir defa arkadaşlar, Kur'an'a inanıp, iman edip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin orada anlatıldığı şu ifadeleri okuyup da peygamberden bize kadar gelen sahih efendim bilgilere, onun işte neyi nasıl yaptığı, işte namazı nasıl kılmış, abdesti nasıl almış, zekatı nasıl vermiş, işte gece ibadetleri nasılmış, insanlarla ilişkileri, kadınlarla ilişkileri, yani bağlayıcı olan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bağlayıcı olan sünnetini efendim önemsiz demeyeyim de hani böyle ihmal edilebilir görmek, yani sünnet işte nasılsa falan diye. Halbuki bir bakın yani ifadelere, gönderilmiş olan peygamberlerden olduğu, sırat-ı mustakim üzere olduğu, o zaman sırat-ı mustakim üzere olduğu Cenab-ı Hak tarafından teyitle tasdikleniyor. Yani mühürleniyor Peygamber Efendimiz, işte sırat-ı mustakim üzere birini görmek istiyorsanız budur diyor. Daha buna benzer ne ayetler, onun seçilmiş bir örnek olduğu, insanlara efendim korunmuş olduğu, hatalardan korunmuş olduğuna dair ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani nasıl denelim, test edilmiş, onaylanmış, hiçbir şekilde şaibesi olmayan, ona uyduğun takdirde senin de sırat-ı müstakim üzere olmanı garanti eden bir örnektir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan arkadaşlar Peygamber Efendimiz kadar yakın tarihte dahil olmak üzere buna, Peygamber Efendimiz kadar hayatı detaylı bir şekilde kayıtlara geçirilmiş, yani saçını nasıl ayırdığından tırnaklarını nasıl kestiğine varıncaya kadar efendim kaydedilmiş hiçbir başka şahsiyet yok. Bu bakımdan da yani Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'in mevkiini, makamını, örnekliğini bu kadar açık ve kesin ifadelerle onaylamış olması bizim onun yoluna tabi olma isteğimizi, şevkimizi, eğer Allah'ın rızasını önemsiyorsak, kazanmayı önemsiyorsak, sırat-ı müstakim üzere olmayı önemsiyorsak bizim de şevkimizi artıran ifadeler, öyle olması gerekir yani. Eğriliği hiç olmayan, dost doğru Allah'a götüren yeni bir cadde üzerinde gönderildin ki o İslam şeriatıdır. Ala sırat-ı müstakim. Tenzilel azizir rahim. 5. ayet. Tenzili nasb ile de raf ile de okunur bu farklı kıraatlerde. Yani peyderpey indirdiği vahiyle el azizir rahim. Aziz ve rahim olanın indirdiği vahiyle sen sırat-ı müstakim üzeresin ve kuşkusuz bundan emin ol ki Kur'an-ı Hakim'e yemin olsun ki sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Bütün izzet ve kuvvet, aziz ve rahim isimlerini şimdi açıklıyor. Galebe ve nusrat kendisinin olan ve izzetini tanıyan müminlere nimet ve rahmetine nihayet olmayan Allah Zülcelal'in indirişiyle yani onun indirdiklerine indirdiği vahiyle sen sırat-ı müstakim üzeresin. Burada Aziz ve Rahim isimlerinin bir arada gelmiş olması da ilginçtir arkadaşlar. Aziz, izzet, kuvvet, galebe, nusrat, üstünlük, şeref, her anlamda kudreti içerir, saygınlık içerir. Yani bir karşısında huşu ve hudu duymamız gereken isimlerdendir. Rahim ise merhamet etmesi Cenab-ı Hakk'ın. Ama Rahman ve Rahim isimleri arasındaki farkı Elmalı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim'in tefsirinde çok uzun uzun anlatır. Onu kısaca tekrar edecek olursak arkadaşlar, Rahman yaratılışta herhangi bir hak edişe bakmaksızın Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına merhametle muamele etmesi demektir. Yani yaratılıştan sana verdiği, bana verdiği bir ota bile, bir ağaca bile yani verdiği nimetler bizim hak etmemize bağlı olmaksızın Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin tecellisidir. Bu ismin tecellisiyle kainat döner. Yağmurlar yağar, işte hayat devam eder, kafirler de rızıklanır bu ismin tecellisiyle. Rahim ise arkadaşlar işte kendisine peşin olarak verilen bu nimetleri Allah'ın rızası ve isteği doğrultusunda kullananlar için Cenab-ı Hakk'ın ekstra merhametidir. Ve daha çok ulemanın bazıları Rahim isminin ahirette tecelli edeceğini, çünkü işte bizim hayatımızın tamamlanmasıyla o Rahim'in merhametini hak edip etmediğimizin orada ortaya çıkacağını söyler. İşte burada Cenab-ı Hak Aziz ve Rahim isimlerini bir araya getirerek, şimdi tekrar bakın cümle daha anlamlı olacak. Nasıl yorumladı Elmalı Hamdi Yazır? Bütün izzet ve kuvvet, galebe ve nusrat kendisinin olan ve izzetini tanıyan müminlere, yani o Rahman'ın bütün o tecellilerini tanıyan müminlere, nimet ve rahmetine nihayet olmayan, onlara yönelik nimet ve rahmetine ise sonsuz, hiçbir sınır olmayan Allah Zülcelal'in peyderpey indirdiği vahiy ile sen sırat-ı müstakim üzeresin. Burada Esma-i Hüsna'dan bilhassa bu iki ismi celilin zikri Mücadele Suresi 21. ayette şimdi atıfta bulunuyor. Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Allah Teala şunu nasıl diyelim, farz kıldı, vacip kıldı, kesindir yani bu. Neymiş o? Ben ve peygamberlerim galip geleceğiz. Ben ve peygamberlerim, elçilerim hiç kuşkusuz galip geleceğiz mazmunuyla, bu ayet-i kerimenin içeriğiyle وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Enbiya suresinin 107. ayeti bu da. Biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik ayetinin mazmununa işarettir. Yani Allah ve peygamberlerinin galip gelmesi izzetin açıklaması oluyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ de Rahim'in açıklaması oluyor. Bu tenzilin hikmeti ne içindir? Şimdi 6. ayete geçti. Yani Cenab-ı Hak işte aziz ve rahim olanın indirdiği o vahiy ile sen sırat-ı müstakim üzeresin, gönderilmiş olan peygamberlerdensin. Yani buna dair hiçbir tereddüdün veyahut da efendim kendin hakkında bir eksiklik düşüncen olmasın. Bizim katımızda senin yerin budur, sen böyle birisin diye teyit ettikten sonra peki niçin tenzil etmiş Cenab-ı Hak o vahyi? Çünkü 6. ayet li harfi ceriyle başlıyor, sebep açıklıyor. Niçin tenzil etmiş? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Ataları inzar edilmemiş, kendilerine inzar, atalarına inzal değil arkadaşlar burası. İnzar, korkutma demek aslında da şimdi biraz açıklayacağım onu nasıl bir korkutma. Ataları inzar edilmemiş ve kendileri de gaflette olan bir topluluğu inzar etmen için. İnzar etmen için. İnzar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Beşiran ve Nedira var ya, Peygamberin Efendimizin gönderiliş sebebini açıklar. Kur'an-ı Kerim'de epey yerde geçer. Beşiran ve Nedira, müjdeleyen ve korkutan. Biz onu korkutan diye çeviriyoruz ama tam karşılamıyor korkutma kelimesi, inzar ifadesini. İnzar, akıbetini hatırlatarak korkutmak demektir. Çünkü korkunun da çeşitleri var arkadaşlar. Mesela işte acizane kanaatim, aranızda muhakkak sabahın bu köründe 1000 küsur kişi dinliyor. Muhakkak psikolog arkadaşlar da oluyor dinleyenler arasında. Yanlışım olursa hemen bu kaydın altına o yorumları da düzeltsinler lütfen. Ben acizane korkuyu ikiye ayırıyorum arkadaşlar. İnsana zarar veren, hasta eden, insanı kısıtlayan, kapasitesini gerçekleştirmesini engelleyen hastalıklı korkular. Bir de insanın kendisini tehlikeye atmasını engelleyen, adımlarını ölçülü atmasını sağlayan ve efendim yanlış yollara onu girmekten alıkoyan, gözü kara bir şekilde yani ölçüp biçmeden yanlışlara atılmaktan alıkoyan akıllıca faydalı korkular. Ve bu hastalıklı korkularla sağlıklı korkuları da kendimce şöyle ayırt ediyorum. Daha önce bunu birkaç yerde anlattım, tekrar oluyor ama şimdi burada da inzar geçtiği için belki ilk kez dinleyenler olur. Tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Arkadaşlar hastalıklı korku bizim karşısında hiçbir şey elimizden gelmeyen korkudur. Ve bu korkuya kendimizi kaptırmamız bizi hasta eder. Hiç yapılacak hiçbir şey yok. Mesela ölüm arkadaşlar. Yani ölümden korkun. Ne yapacaksınız? Kaçamazsınız ki ölümden. O yüzden işte psikolojide de bu çok esaslı bir yeri vardır ölüm korkusunun. Yani ölüm sizin kaçınılmaz bir şekilde maruz kalacağınız ve ondan kurtulmak için yapabileceğiniz hiçbir şey olmayan korkular insanı hasta eder arkadaşlar. Bu benim kanaatim. Dediğim gibi muhakkak çok detayları vardır, nüansları vardır. İnşallah yanılmıyorumdur. Ve sağlıklı korku ise bir şeyden korktuğunda o korkunun kendisinden ve sonuçlarından korunabilmek için senin yapabileceğin bir şeyler varsa bu korku sağlıklı bir korkudur. Ne demek istiyorum? Sınavı geçememekten korkuyorsan yapabileceğin şeyler var. Biraz daha planlı, programlı, daha efendim akıllıca çalışman gerekiyor. Akıllıca çalışmak nedir? Körü körüne değil de işte nerelerin eksik, temelde neleri bilmiyorsun. Efendim mesela var, bazen ben öğrencileri görüyorum, konuyu çalışmadan soru çözmeye çalışıyor. Ya konuyu bilmiyorsun. Nasıl o konuyla ilgili soru çözeceksin mesela? Akıllıca böyle çalışman gerekir sınavdan korkuyorsan. İşte hastalıktan korkuyorsan tedbir alırsın. Tabii orada o patolojik korku büyük bir girdap. Oralara girmiyorum yani. Akıllıca olan, sağlıklı olan korkulardan bahsediyorum. Efendim, iflas etmekten korkuyorsan ona göre yatırımlarını ona göre yaparsın. Harcamalarını, nerede kaçak var. Çünkü sistem kaçak veriyordur bir yerden belki. Bunları görmen gerekir vesaire. İşte inzar arkadaşlar. Beşiran ve Nedira'daki yani peygamberlerin gönderiliş sebebini, gayesini açıklarken Cenab-ı Hak müjdelemek ve inzar etmek üzere diyor. Biz onu korkutmak diye çeviriyoruz. Aslında bana kalırsa korkutmak yerine uyarmak kelimesini koymamız gerekiyordu. Ama bu uyarma da bir korkutma içeriyor. Nasıl bir korkutma biliyor musunuz inzardaki korkutma? Yani mesela doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki bak, bu şekilde beslenmeye ve yaşamaya devam edersen sonunda işte şeker hastası olacaksın ya da kalp hastası olacaksın. Veya efendim öğretmen çocuğa diyor ki bak, gidişatın hiç iyi değil, işte son sınav var, son bir tane sınav kaldı, biraz gayret etmezsen bu dersten kalacaksın. Bunlar inzardır arkadaşlar. Şimdi böyle birine işte doktorun korkutması olsun veya işte insan ilişkilerinde, yani mesela birini yanınızda çalıştırdığınız ya da işte beraber iş yaptığınız birine diyorsunuz ki bak, bu kaçıncı defa oluyor, ihmal ediyorsun. Efendim ben sana işte ulaşamıyorum, ulaşabilmem lazım, öyle anlaşmıştık. Bu bir defa daha olursa ilişkimizi tekrar gözden geçirelim. Bu iş ilişkisini tekrar gözden geçiririz diyorsun. Şimdi bu da bir inzardır. Yani uyarıyorsun, diyorsun ki artık hani yolun sonuna geliyorsun. Sen haklarını tükettin diyorsun. İşte peygamberler arkadaşlar bizi uyarmak üzere gönderilmişlerdir. Niçin uyarıyor Allah Teala bizi? Çünkü bizim aklımızla ve tecrübemizle çözmemiz imkansız olan, tahmin etmemiz imkansız olan bir gelecek bizi bekliyor. Yani bu dünya, ben öyle bir benzetme yapıyorum, bir gemi gibi düşünün. Bu gemiye siz bindirilmişsiniz. Ya ben binmek istemiyordum, neden ben, bana soruldu mu işte filan diyor gençler. Zaten bana sorarsanız arkadaşlar, Tanrı'nın Tanrı olması sana sormamasından bellidir. Yani bana ne yapacağını bana soran biri benim Tanrım olmaz ki zaten. Yani şey, çelişki, yani çelişkili bir şey o, itiraz. Dolayısıyla seni bu gemiye koymuş, tamam mı? Ve bu gemi bir seyir halinde, yolda gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorsun. Tahmin etmen imkansız. Orada seni ne bekliyor bilmiyorsun. Ve gemiye bir takım görevliler konmuş. Bu görevliler bütün yolculara diyorlar ki, bak bu gemi şöyle bir yere gidiyor. Ve bu gemi içinde yolculuk esnasında sizden şu kurallara uymanızı bekliyoruz, şöyle davranmanızı bekliyoruz, bekliyor seyahati organize eden. Ve gideceğiniz yerde sizi bekleyen bir hayat var. O hayatta sizin makamınız, mevkiiniz, konumunuz bu gemideki davranışlarınıza göre belirlenecek diyor. Şimdi bunu duyduğunuzda, arkadaşlar akıllı bir insan yani, bunu duyduğunda ama neden beni tehdit ediyorsun, ne güzel şurada eğleniyordum ben bu gemiye bir kez biniyorum hayatımda, efendim neden beni sınırlıyorsun, neden bana kurallar koyuyorsun diye itiraz mı etmesi lazım? Yoksa minnettar mı olması lazım bu bilgiyi, çünkü kendisinin öğrenmesi imkansızdı ve o kısacık sürecek gemi yolculuğu diyelim 3 gün sürecek ama gideceğin yerde 50 yıl yaşayacaksın. O 50 yıllık hayatın bu 3 günlük davranışlarına bağlıysa bana bunu birisinin peşinen söylemiş olması benim için bir lütuf değil midir, bir ikram değil midir? İşte bu açıdan arkadaşlar beşir ve nezir, yani İyi davrananlar, kurallara uyanlar, Allah'ın koyduğu kurallara, böyle deyince de kuralların binlerce olduğunu falan zannetmeyin. Yani arkadaşlar şeriatın bütün kurallarını toplasanız bilmiyorum 30-40 tane çıkar mı yani? Hani namazı neyi bozar falan onlara demiyorum. Hani haramlar, kurallar, uymanız gereken kurallar. İşte ticarette uymanız gereken kurallar arkadaşlar. Faiz alıp vermeyeceksin, kimseyi kandırmayacaksın, haram bir malın alım satımını yapmayacaksın. Bak üç tane saydım yani. Geriye kalan tabii ki çok detaylar var da temelde üç tane haram var mesela. Bütün bu ticaret hayatıyla ilgili. Evlilik hayatı hakeza, kadın erkek ilişkileri hakeza. Dolayısıyla efendim Cenab-ı Hak bu kurallara uyanları müjdelemek, uymayanları da uyarmak. Yani bak zorla yola getirmek yok arkadaşlar. Eğer zorla yola getirmek dinin talep ettiği bir şey olsaydı zaten Cenab-ı Hak peygamber falan göndermesine gerek yok. Hepimizi mum gibi yapardı yani. Değil mi? Yani zor kelimesi bile gereksizdi orada. Yani bir bakardık ki bir saniye sonra bütün dünyadaki insanlar Müslüman olmuş. Ezan okununca herkes secdeye dönüyor, kıbleye dönüyor. Yani Allah için bu zor değil ki. Ama maksat o değil. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın maksadı bizim kendi isteğimizle, kendi tercihimizle onun yoluna yönelmemiz. Ve bunun için de işte akıbeti bize bildiren peygamberler gönderiyor. Peki bildirmeseydi arkadaşlar? Yani hiçbir din gelmeseydi, işte bu deistler falan var ya, onlar da öyle bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Allah var, bir yaratıcı var. Evet, bu kainatı da yaratmış, çok güzel ama bizden hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Şimdi düşünün arkadaşlar, Cenab-ı Hak mesela şöyle yapsa bize, yapsaydı. Öldükten sonra veya tam ölürken sürpriz, öbür dünya var. Ve efendim kullansaydınız aklınızı. Doğruyu yanlışı siz kendiniz bulabilirdiniz. Bazıları böyle savunuyor ya, İslam mezhepleri içerisinde bile bunu bir ölçüde yani savunanlar var. İyiyi kötüyü biz kendimiz bilebiliriz diyor. Ben de iyiyi kötüyü aşağı yukarı bilebileceğimiz kanaatindeyim. Ama ona kutsal bir değer atfetmedikçe ondan uzak durmak konusunda yeterince motive olamayacağımızı düşünüyorum. Yani işte yalan söylemenin, gıybet etmenin kötü olduğunu kim bilmez ki? Herkes bilir. Ama siz gıybet etmenin ölmüş bir insanın etini yemek olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de Allah katında böyle olduğunuzu, yani karşılığının bu olduğunu bildiğiniz zaman ve Allah katındaki nasıl diyelim, kaybettiğiniz yeri, o davranışı yapmakla kaybettiğiniz yeri anladığınız zaman ondan uzak kalma isteğiniz, onu aklınızın kavradığında uzak kalma isteğinizden daha fazladır. Yani ahlaka ve değerlere uyumlu bir hayat sürme konusunda arkadaşlar, inançların ve kutsallığın o değerlere rehberlik etmesi ve bizi motive etmesi, onların gerçekleştirilmesini çok büyük ölçüde kolaylaştırır büyük kitleler için. Sadece 3-5 tane çok entelektüel, çok iradeli, kendisine çok hakim insandan ibaret değil yani dünya nüfusu. İşte inzar etmen için, litundira, inzar etmen için o tenzili aziz-i rahim olan Allah'ın vahyi tenzil etmesi, indirmiş olması niçindir? Litundira, senin inzar etmen içindir. Yani bu dünyanın bir ahireti bulunduğunu, sonunda hep o aziz-i rahimin huzuruna varılıp hesap verileceğini, doğru yoldan gitmeyenlerin, tehlikeden korunmayanların akıbetleri vahim olduğunu haber verip sakındırasın diye. İşte dediğim gibi uyarmak için. Kimi sakındıracak? Kavmen. Bir kavmi ki ma undira abahum, onların babaları inzar edilmedi. Pek uzak dedelerine değilse de yakın babalarına nezir, yani Allah korkusunu anlatacak peygamber gönderilmedi. Fehum gafilun, bu yüzden de onlar, o kavim gafillerdir. Doğru yolun ne olduğundan, akıbetin nereye varacağından haberleri yok. Sure-i Kasas'ta وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْعُولَى Kasas suresi 43. ayet. Biz işte o eski nesilleri helak ettikten sonra, ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya kitabı verdik. Ayetinde beyan olduğu üzere Musa'ya Tevrat, Kurunu Ula'nın ihlakinden sonra verilmişti. İlk asırlardaki insanların, Musa'dan öncekiler. O vakitten Bilset-i Muhammediye'ye kadar geçen Kurunu Vusta, orta nesiller diyelim, orta nesiller, Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz'e kadar geçen Kurunu Vusta zarfında Beni İsrail'e birçok peygamberler gönderilmiş olduğu halde Araplara doğrudan doğruya bir peygamber gönderilmemiş olduğundan büsbütün gaflet ve fetret içindeydiler. Bu fetret ifadesine İslam ansiklopedisinden bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Fetret ehli dünya, yani sadece geçmişte mi fetret ehli oldu? Bugün yeryüzünde fetret ehli insanlar yok mu? Yani kendisine hiçbir peygamberin mesajı ulaşmamış insanlar. Bunların Allah katındaki durumları ne olacak vesaire. Bu vesileyle siz onu İslam ansiklopedisinden okursunuz. Bu suretle rahmeti ilahiye Kur'an'ın Arabi olmasını ve Hatemül Enbiya'nın Arap'tan gelmesini iktiza etmiş idi. Gerçi Kur'an'ın inzarı Arap'a mahsus değil ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Maide suresi 19. ayette ya ehlel kitabi kad ca'ekum rasulina yubeyyinu lekum ala fetratin minar rusuli en tekulu ma ca'ina min beşirin ve la nedir fekad ca'ekum beşirun ve nedir ayetinde buyurulduğu üzere bütün ehli kitaba dahi gönderilmiştir Peygamber Efendimiz. Ey ehli kitap, size peygamberimiz geldi. Bir peygamberlerin fetretinden sonra size beyan etmek üzere Allah'ın yani muradını ki siz bize bir beşir ve nezir gelmedi demeyesiniz diye. Fakat ca'ekum beşirun ve nezir, size bir beşir ve nezir gelmiştir diyor Maide suresi 19. ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu ayette bildirildiği gibi peygamberimiz sadece Arapların değil ehli kitabın dahi peygamberidir. Hem de وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَد۪يرًا. Bu da Sebe suresi 28. ayet. Biz seni ancak ve ancak bütün insanlığa, sadece bak ehli kitap değil, Araplar değil, bütün insanlığa كَافَّةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَد۪يرًا. Yine aynı iki sıfatla müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ayetlerinin mantukunca kâffeten insanları davete memur bir beşir-i nezir ise de peygamberimiz. Bu davet ve inzar, yani Allah'ın yoluna çağırma ve akıbetleriyle uyarma, evvel emirde en başta bir defa ve endir aşiretekel akrabin ayeti müeddasınca, Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi bu da. Efendim bu ne diyor bu ayet-i kerime? En yakın akrabalarını uyar. Şimdi bakın burada aslında bir çalışma alanı tarif ediliyor Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tabii onun rehberliğinde biz de nasıl yapacağız bu işi? Efendim bize de bir şey var, program var burada. Diyor ki evet peygamberimiz uzun bir süre, şimdi ayetimiz neydi arkadaşlar? لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا اُنْدِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Ataları uyarılmamış, dolayısıyla gaflet içinde olan o kavmi uyarman için aziz ve rahim olanın indirdiği bu vahiy demişti. Ataları gaflet içinde olan o kavim kim? Ataları uyarılmadığı için gaflet içinde olan o kavim kim? İşte bunu da Hazreti Musa'dan itibaren kendisine bir peygamber gelmemiş olan Araplar olduğunu, yani Beni İsrail'e birçok peygamber gelmiş olmasına rağmen Hazreti İbrahim ve İsmail'den sonra Peygamber Efendimiz, yani Araplara bir peygamber gelmemiş peygamberimize gelinceye kadar. Dolayısıyla bir defa burada kastedilen peygamberimizin kendi milleti, ırkı, yani Araplar. Fakat işte diğer ayetleri de delil gösterdi. Aynı zamanda bu peygamber sadece kendi milletine değil, ırkına değil, efendim ehli kitaba da peygamber olarak gönderilmiş. Maide suresi 19'da geçtiği üzere. Hatta bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş. Sebe suresi 28. ayette geçtiği üzere. Fakat nereden başlayacak? Evvel emirde, yani işin başında nereden başlayacak? Şuara suresi 214. ayet-i kerime işe nereden başlayacağını söylüyor. Ve endir aşiretekel akrabin, en yakın akrabalarını inzar et. İnzar et, bak tekrar arkadaşlar. Yani bu bize diyorlar ya, işte korkutmayın falan diye. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette cehennem anlatılıyor. Yüzlerce. Kıyamet ahvali anlatılıyor. Kıyametin nasıl kopacağı, insanların nasıl dehşete kapılacağı, hesabın nasıl verileceği, efendim kaybedenlerin, o hesapta kaybedenlerin mahşer günündeki halleri, cehennemdeki halleri bize anlatılıyor. Korkutmayın dediğinizde ne demiş oluyorsunuz? Yani gidip doktor size bak şeker hastası olursun böyle beslenmeye devam edersen ya da işte kalbin şöyle olur dediğinde doktora diyor musunuz? Ama lütfen beni korkutmayın diye. Arkadaşlar bir insanın, karşınızdaki insanın size kandırmadan, bak kandırmadan, bir çıkar gütmeden, yani doktor sizi bir ilaca manipüle etmek için sizi kandırıyorsa tabii orada çok büyük bir sahtekarlık var. Öyle değil. Mesleğinin gereği, bildiği ilmin gereği olarak size sizi bekleyen akıbeti hatırlatıyorsa, az önce söylediğim gibi ona minnettar olmamız gerekmez mi? Ve kendimize gelmemiz gerekmez mi? Ne yapıyorum ben dememiz gerekmez mi? Akıllı bir insanın. Dolayısıyla ve endir aşiretekel akrabin, vahyin başında bu ifadeler. Peygamber Efendimiz diyor ki önce en yakın akrabalarını uyar. Bak onlara şöyle demiyor, onları böyle işte rahatlat, müjdele falan demiyor. Ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarını toplayıp o siyer kitaplarında anlatılır arkadaşlar defalarca. Onlara söyleyecekken söyleyemiyor, söyleyecekken söyleyemiyor. Sonra efendim söylediğinde gördüğü tepki ne? Ve ne söylüyor onlara arkadaşlar? Ne söylüyor? Öldükten sonra dirileceksiniz, Allah'ın huzuruna toplanacaksınız, hesap vereceksiniz. Bunu hatırlatıyor. Dolayısıyla en yakınından başlaması gerekiyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Bu da İbrahim suresinin 4. ayetinin mıstakınca da Arap'tan başlayacaktı. Çünkü biz hiçbir peygamberi diyor İbrahim suresinin 4. ayeti, her peygamberi ancak kendi kavminin lisanıyla gönderdik. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Onlara beyan etsin diye, hakikatleri onlara anlatsın diye. Çünkü yeryüzünde illa bir yerden başlaması gerekiyor bir işin arkadaşlar. Dünyanın yapısı bu. Ve peygamberin gönderildiği yer hani neden Araplardan gelmiştir? İşte Arapçanın değerine, Arapların o Arap Yarımadası'nın değerine neden oraya gönderildi en son peygamber? Bununla ilgili siyer kitaplarında ve özellikle Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabının girişinde gerçekten çok tatmin edici açıklamalar vardır, detaylar vardır. Benim şimdi onlara girmeye fırsatım yok. Ama ayet-i kerimeler bize bakın o sıralamayı gösteriyor. Önce en yakın akrabaların, ondan sonra kendi milletin, senin dilini konuşanlar. Çünkü bunlar bütün gafil idiler. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ. Efendim 7. ayet. Celalim hakkı için daha çoklarına karşı söz hak oldu diyor. Efendim burada bırakalım çünkü bu ayet biraz uzunca arkadaşlar. Evet 40 dakika 50 dakika oldu ama güzel bir yerde de kalmış olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin teyit edildiği, çok kuvvetli ifadelerle teyit edildiği ve hani buradan mesela bir iki bir şey daha söyleyeyim madem. Böyle aslansın kaplansın şeklinde gaz vermek değil de işte başta çocuklarımız, yakınımızdaki gençler olmak üzere veya bu yetişkin bir insan da olabilir. Mesela benim zaman zaman bazı çalışmaları böyle yeter artık bunu daha fazla yapamayacağım dediğim zamanlarda gelen bir iki mesaj, oradaki işte anlatılanların nasıl işe yaradığı veyahut da nasıl hayatlarında bir karşılığının olduğu, nasıl bir boşluk doldurduğuna dair gelen mesajlar. Yani bu takdire, iltifata ihtiyacımız var anlamında değil. Ama arkadaşlar yaptığınız işin bir karşılığının olduğu ve doğru yoldan gittiğiniz, doğru şeyler yaptığınız anlamındaki bildiriler bizi müthiş ve her yaştaki insan, işte kendimi de örnek vermiş oldum, müthiş motive eder. Beni en çok motive eden şeyin de kıymet verdiğim hocalarım tarafından yapılan yaptığımız çalışmaların takdir edilmesidir. Bu çünkü son derece önemlidir. Yani nasıl diyeyim? İşte Andrejit diyor ki, çok seviyorum o sözü, şiirin kıymetini iki şey düşürür diyor. Anlayanların sükutu, anlamayanların takdiri. Bu açıdan siz kendiniz bu işte sen bak şöylesin böylesin gibi iltifatları ve takdirleri beklemeyi bir tarafa bırakalım hepimiz. Kendi çevremizde, etrafımızda gördüğümüz, kendisinde güzel nitelikler gördüğümüz insanları takdir etmek, onları yönlendirmek, efendim kendinden duyduğu kuşkuyu gidermek üzere onda var olan belki de tevazusundan dolayı, belki de hayatı boyunca çok fazla takdir edilmediğinden dolayı yüzlerce, binlerce sebebi olabilir. Orası bizi ilgilendirmiyor. Ama kendi kıymetinin çok farkında olmayan bazı arkadaşlar, gençler özellikle, hak ettikleri yerin çok altında meşgalelerle o gençliğin çok kıymetli zamanlarını geçiriyorlar. Onu gördüğümüz zaman söylememiz gerekir. Bu işte mesela bu ifadeler bana bunu çağrıştırıyor. Yani bak sen çok zekisin, işte konulara çok iyi vakıf oluyorsun, tahlillerin çok kuvvetli. Böyle yani bu çalışmalar, bak halk atölyeler, matölyeler, bunlar hep halka yönelik çalışmalardır. Buralarda vakit kaybetme, sen akademik kariyer yapabilirsin veya işte ilmi bir çalışma yapabilirsin, böyle bir potansiyelin var senin deyip karşımızdaki insanı keşfetmek ve onu takdir etmek, iltifat etmek. Yani aman benim dinleyicilerim arasında işte daha nitelikli insanlar olsun, toplayayım ben bunları etrafıma değil de onları keşfedip daha nitelikli yerlere yönlendirme konusunda. Bu sanat dünyasında olur, edebiyatta olur, işte ilim, akademik anlamda olur, her anlamda arkadaşlar. Veyahut da mesela daha güncel hayattan bir örnek vereyim. Onunla da bitirelim. Diyelim ki bir konuda böyle kalbi yanık, yani bir imtihan yaşayan bir insanla karşılaştık veya çevremizde böyle biri var. Ve biz de biliyoruz yani o insanın elinden gelen her şeyi yaptığını, onu gözlemlemişiz, görmüşüz. Ona şunu demek, yani çünkü o insanın arkadaşlar, özellikle insanlar arası ilişkilerde biraz da kalbi şöyle yanıyor bir imtihan yaşadığında. Acaba ben bir şeyi mi yanlış yaptım? Acaba bir hatam mı oldu? Karşımdakine bir eksiğim mi var? Veya çocuğuma veya eşime, her neyse. Efendim biz de görüyorsak öyle olmadığını, mesela onu söylememiz o insan için. Ya ben görüyorum yani senin elinden gelen her şeyi yaptığını. Ama bunu tekrar ediyorum, yani aslansın kaplansın anlamında kandırmak için, o anlık böyle pansuman, hani o anlık yardımcı olmak için arkası boş iltifatlar şeklinde değil. Hakikaten görüyorsak onu da söylememiz lazım karşımızdakine. Veya mesela işte ticarette, sosyal hayatta girişimleri başarısız olabilir birisinin. Fakat gittiği yol doğrudur, yaptıkları doğrudur. İşte harama bulaşmak istemiyordur. Efendim risk, ne bileyim, kimseyi riske atmak istemiyordur. Dürüstçe yürümek istiyordur. Ona yaptıklarının doğru olduğunu, eğer doğru olduğunu düşünüyorsak, tekrar tekrar altını çiziyorum ve o işin de ehliysek biz yani, onu ölçebilecek kriterlerimiz varsa, o zaman o insanları gittikleri yolun doğruluğu konusunda teşvik etmek, takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, Cenab-ı Hakk'ın hem de Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde efendim sen büyük bir ahlak üzeresin, sen gönderilmiş peygamberlerdensin, sen korkma, Rabbin seni onlara karşı koruyacaktır gibi ifadelerle teyit etmesi, doğrusunu isterseniz bizim böyle Cebrail gelip de bizi teyit etmeyeceğine göre biz birbirimizin meleği olup efendim ama şey değil, bol keseden böyle saçma sapan iltifatlar veya işte abartılar şeklinde değil, hakikati dile getirmek ve o insanın ayaklarını daha böyle sabitleştirmek için, gücüne güç katmak için iltifatlarımızı da esirgememeliyiz. İltifat cimriliği yapmamalıyız. Bu bölümden anladığım bir ders olarak bunu da aktarmış olayım. 7. ayette kaldık. Allah nasip ederse haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.